Velhasıl Fatih'in fetih sırasında cümle evliyanın ruhaniyet ve istianesinden müstefid olduğu tarihi bir vakadır.
Hususiyle Akşemseddin Hazretlerinin manevi sahada olduğu kadar, zahiri sahada da çok büyük yardımları olmuştur. Onun Sultan Mehmet Han'a olan dua ve niyazları yanında, zuhur eden bir takım aksaklıkları giderme bakımından verdiği nasihatler de oldukça mühimdir. Gerçekten de Akşemseddin Hazretlerinin Boğaz'dan Bizans'a erzak ve yardım getiren düşman donanmasına engel olunamaması karşısında atını denize süren Fatih'i irşaden yaptığı tavsiyeler tarihi bir kıymet arz eder. O maneviyat sultanı talebesi olan genç sultana der ki:
"Saf ve temiz selamları ulaştırdıktan sonra padişahımıza arz olunur ki, donanma mürettebatının ihmalinden doğan hadise kalplere hayli üzüntü ve hoşnutsuzluk verdi. Eldeki bir fırsatın kaçırılmasına mahzun oldum. Zannımca bu hatanın sebeplerine gelince, birincisi ihlasla gayrette bir anlık zafiyet gösterilmesi ve siz sultanımızın idari hususlardaki talimatlarının ihmal veya ihlal edilmesidir. İkincisi, bu zayıf kulun ettiği dua ve bir takım manevi işaretlere binaen verdiği fetih müjdesine itibar edilmemesidir. Daha birçok mahsur sayılabilir. O halde sultanım, taarruzdayken yumuşaklık göstermeyip disiplini muhafaza ediniz. Kim itaatsizlik ettiyse, kimin ihmali varsa araştırıp şiddetle cezalandırılmalı. Azl ve tazir edilmelidir. Böyle yapılmazsa, yarın kaleye hücum ile surların dibindeki hendeklerin doldurulması gerektiğinde önemsemeyip gevşeklik gösterirler. Bilirsiniz, bazıları cezadan korkar. Umudumuz, imkan ölçüsünde gerek fiilen gerek emir vermek ve hükmetmek hususunda ciddi ve gayretli olup azmi elden bırakmamanızdır. Aynı şekilde ihmalkar davrananları cezalandırma işini merhamet ve insafı az birine bırakınız ki gerektiği şekilde cezalarını infaz eylesin. Allah Teala buyuruyor: "Ey Peygamber! Kâfirlerle ve münafıklarla savaş. Karşılarında çetin ol. Onların yeri cehennemdir. O ne kötü dönüş yeridir. Önden gitmeyenlerin kalbinde zafiyet vardır. Onlar münafık hükmündedir ve kâfirlerle cehennem azabında beraber olacaklardır. Maslahat icabı himmetinizi yüksek tutun. Sonunda mahzun, mahcup ve mamum olmayalım. Huzur-u ilahiye ferah, mansur ve muzaffer olarak gidelim. Hüküm Allah'ındır. Ancak kul elinden geldiği kadar gayret ve çalışmada kusur etmemelidir. Resulullah ve ashabının sünneti budur. Sultanım, bu gece kalbi kırık bir şekilde Kur'an-ı Kerim tilavet eyleyip yatmıştım. Allah'a çok şükür ki nicedir vaki olmayan müjdeler gerçekleşti. Hazretinize söylediklerimiz fuzuli kelam sayılmasın. Bunlar siz hünkârımıza olan muhabbetimizdendir."
Feth-i Mübin uzadıkça uzuyordu. Başlangıçta fethe karşı çıkanlar arasında huzursuzluk başladı. Öyle ki Sultan Fatih'in yanına varıp şöyle diyenler oldu:
"Sultanım, bir dervişin sözüyle bu kadar asker helak oldu. Hala Frengistan'dan kafire yardım gelir. Artık fetih ümidi kalmadı."
Hem fethin gecikmesinden hem de onu istemeyenlerin yaptıkları tazyiklerden son derece canı sıkılan Fatih, Veziri Ahmet Paşa'yı hocası Akşemseddin'e yolladı.
"Paşa, var Şeyh Hazretlerine sor ki kaleyi fethetmek ve zafere ulaşmak müyesser midir?"
Bu suale Akşemseddin Hazretleri şu cevabı verdi.
Ümmeti Muhammed'den bu kadar Müslümanlar ve gaziler bir kafir kalesine hücum eylediler. İnşallah fetih müyesser olur. Allah büyüktür. Elbette sabır ve sebat gerekir.
Ancak Fatih Sultan Mehmet Han bu haberden arzu ettiği cevabı alamamış olduğundan ve biraz da içinde bulunduğu halet-i ruhiyenin verdiği fetih ve zafer iştiyakının sabır ve itidalindeki tahammülü zorlamasıyla Ahmet Paşa'yı tekrar geri gönderdi.
Paşa, bu haber kâfi değil. Müjdelediği zaferin vaktini dahi bildirsin.
Genç sultanın içinde bulunduğu durumu gayet iyi bilen Akşemseddin Hazretleri, derin ufuklara daldı ve fethin akamete uğramaması için padişahın irade ve azmini manen takviye zarureti hissederek uzun müddet Rabbine iltica etti. Nihayet varit olan zuhurat neticesinde kendisinden istenilen malumatı verdi.
Rabi'ul evvel ayının 20. günü seher vaktinde sıdku himmetle filan canipten hücum edilsin. Fetih o gün nasip ola. Konstantiniyye şehri ezan sadalarıyla dola.
Bu müjdeyi alan Sultan Mehmet Han, 29 Mayıs 1453 sabahı karadan ve denizden görünmemiş bir azimle büyük bir hücum başlattı. Top gürültüleri arasında göklere yükselen köz, davul ve mehterin kudretli sesleri tekbir sadalarıyla birleşerek Fatih ve askerlerini peygamber müjdesi rehberliğinde İstanbul'a bir sel gibi akıtıyordu.
Sultan Fatih Hazretlerinin ve ordusunun bu hücum heyecanını Yahya Kemal ne güzel ifadelendirir.
Vur pençeyi âlideki şemşir aşkına, gülbangi asmanı tutan pir aşkına.
Yani ey yiğit, Allah'ın arslanı olan Hazreti Ali'nin pençesindeki Zülfikar isimli kılıç aşkına, gülbangi yani Allah Allah sesleri ta semayı kaplayan pir aşkına vur.
Ey leşkeri müfettihül ebvab, vur bugün fethi mübini zamin o tepşir aşkına.
Yani ey kapılar açan kahraman asker, bugün içinde fethi mübini gizleyen o ulvi ve şerefli müjdeye nail olmak aşkına vur.
Vur değri küfrün üstüne reksi hilal için, gelmiş bu şehsuvarı cihangir aşkına.
Yani küfrün kilisesinin, hususiyle Ayasofya'nın üstüne, İslam'ın hilalini dikmek için gelmiş bu at üstündeki cihangir Fatih Sultan Mehmet Han aşkına vur.
Düşsün çelengi Rum'un, eğilsün ser-i frenk, vur Türk'ü gönderen yedi takdir aşkına.
Yani Türk'ü gönderen yüce takdirin kudreti aşkına öyle vur ki, hem Rum'un taktığı sorguç kafasıyla birlikte yere düşsün, hem de frengin yani kafir Avrupalının da başı eğilsin.
Son savletinle vur ki açılsın bu surlar, fecr-i hücum içindeki tekbir aşkına.
Yani haydi ey yiğit, hücum sabahının içindeki yeri göğü kaplayan tekbir aşkına bütün gücünle ve son şiddetli hücum olacak, zaferi müyesser kılacak şekilde vur ki, yıllardır fethedilememiş olan ve peygamber müjdesine nailiyeti engelleyen şu zalim surlar, nihayet sana mukavemet edemeyip artık açılsın ve aşılsın. Böylece fethi mübin nasip olsun. Böylece sen de Hazreti Peygamber'in methettiği asker ol. Kumandanın da onun methettiği kumandan olsun. Haydi vur bugün.
Böyle bir heyecan ve şevkle yapılan hücumla nihayet surların üzerinde Ulubatlı Hasan'ın diktiği bayrak dört bir yana dalgalanmaya başladı. Artık Konstantiniyye fethedilmişti. Defalarca kuşatılan bu şehrin fethi, genç hükümdar Gazi Sultan Mehmet Han'a nasip olmuştu.
Cihangir hünkâr, fetihten sonra alimler, arifler ve paşalarla beraber, hatta sonradan kendisini muhakeme edecek olan Kadı Hızır Bey'le de yan yana, muhteşem bir merasimle Edirne kapıdan şehre girdi. Fatih Sultan Mehmet Han, beyaz atının üzerinde askerlerine son talimatını şöyle verdi.
Gazilerim, Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar olsun ki İstanbul'un fatihleri oldunuz. Mukavemet etmeyip aman dileyenlere asla dokunmayın. Kadınlara, çocuklara, yaşlılara ve hastalara da en küçük bir zarar vermeyin. Sadece size helal olan ganimetlerden alınız.
Onun insan hakları beyannamesinden çok evvel ilan ettiği bu hükümler, milli tarihimizin en şerefli vesikalarından biridir. Bu adilane tavır karşısında hayran kalarak gözleri dolan İstanbul Patriği, Fatih'in ayaklarına kapandı. Fatih onu ayağa kaldırarak şöyle diyordu.
Bizim dinimizde insanlar karşısında Allah'a secde eder gibi eğilmek haramdır. Kalkınız. Size ve sizinle birlikte bütün Hristiyanlara her türlü hak ve hürriyeti iade ediyorum. Şu andan itibaren artık hayatınız ve hürriyetiniz hususunda gazab-ı şahanemden korkmayınız. Patrikhane, Rum Ortodoks cemaatinin lideri olarak tarih içinde kazanmış bulunduğu bütün imtiyazları muhafaza edecektir.
Bu davranışla takip edilen siyasetin bir diğer yönü de, Müslümanların Hristiyanlara karşı adaletli ve müsamahakar tutumunun, Hristiyanlık alemi üzerinde husule getireceği müspet tesirdi. Gerçekten Osmanlı'nın Büyük Fransız İnkılabı ile başlayan milliyetçilik cereyanlarına kadar, Rumeli'de nüfusça azınlık olunduğu halde sağlayabildiği sulh ve sükûnun temelinde yatan asıl müessir budur. Ayrıca bu adalet, birçok Hristiyanın hidayetine de vesile olmuştur.
Fatih, Şehzadebaşı Bayezid yolunu takip ederek ilerliyordu. Yol kenarlarında askerler selama durmuştu. Rum kızları ise genç padişahı çiçek yağmuruna tutuyorlardı. Bu sırada bir derviş yolun ortasına çıktı. Fatih'e hitaben hiç çekinmeden şöyle sesleniyordu.
İstanbul'u fethettim diye bu kadar kendine payı alma. Sen İstanbul'u bizim gibi dervişlerin duasıyla aldın, unutma.
Fatih'in cevabı ise mühim bir hakikati ortaya koyuyordu.
Doğru söylersin derviş baba. Lakin bir harp, dua askeriyle kılıç askeri müşterek hareket ederse zafere ulaşır. Duayı bırakanları ahiret cehennemi bekler. Kılıcı bırakanlara da çok yazık olur. Dua temel saiktir. Lakin ona esbaba tevessül de eklenmelidir ki netice alınabilsin. İşte bugün de böyle olmuştur. Hep birlikte hem dua eyledik hem de kılıç salladık. Zafer müyesser oldu. Zaferin sırrı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin izini takip etmektir.
Sabudur bilmiyorum başka çıkar.
Büyük hünkâr, bu suretle kendisinden sonra gelecek nesle de zaferin mecburi şartının kılıcın Kur'an ruhu istikametinde kullanılmasıyla mümkün olacağını ne güzel ifade etmiştir.
Bundan dolayıdır ki bütün Osmanlı tarihi boyunca kılıçla fethedilen şehirlerde en az bir camide an fetih suretiyle Hatip Efendi Cuma hutbesine kılıçla çıkar ve ona dayanarak hutbesini okurdu. Bunun manası, hatibin konuşma hakkı ve hürriyetinin kuvvet ve kudreti elinde bulundurmakla mümkün olduğuna işaretti.
Bugün bile Bayezid Camii Şerifinde hatipler hutbeye kılıçla çıkarlar. Diğer taraftan şayet fethedilen belde kılıç girmeden sulhen ele geçmişse, orada da Hatip Efendi Cuma hutbesine anvatan suretiyle elinde bir Kur'an-ı Kerim'le çıkardı.
Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'un fethini maddi sebepler kadar manevi ricalin himmetine de atfetmektedir. Bundan dolayı kendisine gül atan Rum kızlarına, hocası Akşemseddin Hazretlerini gösteriyor ve bu iltifatların asıl onun, yani galebede kendisine omuz veren maneviyatın hakkı olduğunu ifade etmek istiyordu.
Onun Akşemseddin Hazretlerine gösterdiği tazim pek yüksektir. Öyle ki İstanbul'u fethettiği gün etrafındakilere söylediği şu sözler şayanı dikkattir.
Bende gördüğünüz bu sevinç ve huzur yalnız bu kalenin fethinden değil, Akşemseddin gibi aziz ve mübarek bir Allah dostunun benim zamanımda ve benimle beraber olmasındandır.
Şiirlerini Avni mahlasıyla yazan hünkârın ruhi derinliğini aksettiren şu iki beytinde, onun ilahi kelimetullah davasında sadece ve sadece Allah'ın nebileriyle velilerine istinad ettiği görülmektedir.
İmtisali cahidu fillah olupdur niyetüm. Dini İslam'ın mücerred gayretüdür gayretüm.
Yani niyetim Allah yolunda cihad ediniz emrine riayet etmektir. Gayretim de İslam dininin halis ve ulvi gayretidir.
Enbiya ve evliyaya istinadım var benim. Lütfi haktandır hemen ümmidi fethü nusretün.
Yani benim peygamberlere ve Allah dostlarına bağlılığım vardır. Fetih ve zafer ümidim de daima Allah'ın lütfundandır.
İşte onun enbiyaya ve ehlullah'a karşı bu yüce bağlılık ve ihtiramıdır ki, onların himmet ve feyizlerinden daima müstefid olmasına vesile olmuştur. Nitekim başta Akşemseddin Hazretleri olmak üzere bütün Evliyaullah, bilhassa İstanbul'un fethinde ona her türlü maddi ve manevi yardımı sağlamışlardır.
Öyle ki Akşemseddin Hazretleri, Fatih'e fetihten evvel istikbale ait malumatlar bile vermiştir. Daha sonra Akşemseddin Kuddise Sirruh Hazretlerine fethi müteakiben, niçin fethi önceden haber vererek istikbal hakkında sözler söyledin diye sorulunca, o da şu cevabı vermiştir.
Kardeşim Hızır Aleyhisselam'dan fethin ne zaman zuhur edeceğini öğrenmiştik.
Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'un fethinden sonra, daha evvel Fethi Mübin için gelip orada şehit düşmüş bulunan Eshab-ı Güzi'nin kabirlerini tespit ettirmeye başladı.
Bunlardan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mihmandarlığını yapan Ebu Eyyub el-Ensari'nin kabrini hasreten tespit ettirmek istiyordu.
Ancak düşman tecavüzlerine karşı muhafaza maksadıyla gizlenmiş olan bu mübarek kabri şerif bulunamadı. Bunun üzerine Fatih, Akşemseddin Hazretlerine müracaat etti.
Efendi Hazretleri, Ebu Eyyub el-Ensari'nin kabrini nasıl bulabiliriz?
Hazreti Pir, birkaç dakika murakabeye vardıktan sonra o mübarek ve şanlı sahabinin kabrinin yerini gösterdi. Oraya işaret olması için bir sopa dikildi.
Fakat Fatih Sultan Mehmet Han, hocasına itimatsızlığından değil, ancak onun gönlünün tamamen mutmain olması için geceleyin sopanın yerini değiştirdi. Ertesi gün belirlenen yeri kazmak üzere gelindiğinde, Akşemseddin Hazretleri tekrar murakabeye vardı ve talebesi Fatih'in hayret nazarları arasında şöyle dedi.
İşaretimizin yeri değişmiş.
Ve sopayı eski yerine getirdi.
Artık sultanın gönlünde hiçbir şüphe kırıntısı dahi kalmadı ve gösterilen yer kazılmaya başlandı. Birazdan Ebu Eyyub'a ait bir mezar taşı çıktı. Akşemseddin Hazretlerinin kerameti tahakkuk etti.
Sultan Fatih'in emri üzerine kabir tamamen ortaya çıkarılarak üzerine bir türbe, yanına da bir cami ve medrese inşa edildi.
Fatih Sultan Mehmet Han, manevi terbiyesinde yetiştiği hocası Akşemseddin Hazretlerini çok sever, ona pek fazla hürmet ederdi. Sık sık ziyaretine gider, yanından gönlü huzur ve sükun içinde dönerdi.
Akşemseddin de ara sıra kendisini ziyarete gelince Fatih ayağa kalkar, onu haşyetle ayakta karşılardı. Mahmud Paşa bir gün merak ve hayretle Fatih'e sordu.
Aziz Sultanım, siz hiçbir alime göstermediğiniz hürmet ve tazimi Akşemseddin'e gösteriyorsunuz. Onun yanında size bambaşka bir hal oluyor. Onun diğer alimlerden ne farklı tarafı var?
Fatih biraz heyecan, biraz hayret ve hayranlık içindeydi.
Hiçbir zaman mekan ve şahısta görmediğim heybet ve cazibeyi bu kişide görüyorum. Bu heybet ve muhabbet gönlümü altüst ediyor. Beni apayrı alemlere sevk ediyor. Muhabbet ve heybet birbirine zıt iki hal olduğu halde ruhumda nasıl birleşiyor? Ben de buna hayret ediyorum. Bu hal nedir? Bu hal neyin nesidir? Anlıyorum ki bu onun cismani varlığından değil, Hakk'ın mazharı olmasındandır. Onun huzurunda elim titriyor, dilim dolaşıyor, aciz bir çocuk gibi kalıyorum. Onun gönül penceresinden ayrı alemler, ayrı nakışlar seyrediyorum. İşte bu halim onun ruh dünyasının bana olan inikasıdır. Aynı zamanda onun kendi ruhi derinliğini resmeder.
Erenlerin sohbeti ele giresi değil. Erenlerin sohbeti ele giresi değil. İkrar ile gelenler mahrum kalası değil. Mahrum
bir desteği koysalar.
meydan